Ayrım 6, Keşke Kadın Olsam, Aykut Oğut, sayfa 85. Birbirinizi sevin ama aşkın sizi bağlamasına müsaade etmeyin. Halil Cibran. İlişkilerde kadın ve hataları. Dişil enerji bu kadar muazzam, bu kadar güzel. O zaman bütün sıkıntıları niye yaşıyoruz? Kendiniz olmaktan, dişil enerjinizden vazgeçtiğiniz, erkekten daha üstün olduğunuzu unuttuğunuz en önemli alanlardan biri ilişkiler. Özellikle romantik ilişkilerden bahsetmek istiyorum. Ne kadar güçlü olduğunuzu hissederseniz hissedin, iş romantik ilişkiye geldiği an yelkenler suya inmeye ve gemi batmaya başlıyor. Çünkü son derece basit hatalar yapıyorsunuz. Aptal olduğunuz için değil, size bugüne kadar böyle öğretildiği için. Nice kadınla tanıştım. Kendi hayatlarında son derece başarılı, kariyerlerinde ayakları üzerinde duran, hatta kendi başlarına çocuk yetiştirmeyi bile mükemmel becerebilmiş kadınlar bunlar. Ama romantik bir ilişkiye girdikleri an olay tamamen çamura saplanıyor. Bu bölümde sizlere ilişkilerde yaptığınız hatalardan bahsedeceğim. Aynı hataları ben ve eski sevgililerim de yaptık ve hala bunları tekrarlayan, gerek yakın çevremde, gerek öğrencilerimin içinde binlerce kadın görüyorum. Bu kısma başlamadan önce gelin bir noktayı açıklığa kavuşturalım ki bahsedeceklerim tam yerine otursun. Sizlere bir sürü olaydan bahsedeceğim. Yaptığınız veya yapmadığınız şeyleri anlatacağım. Çünkü size örnekler vermek istiyorum. Anlattıklarım elle tutulur olsun istiyorum. Bütün bölümü okurken aklınızdan çıkarmamanızı istediğim bir prensip var sadece. Ne yaptığınız değil, nasıl bir enerjiyle yaptığınız sonuçları değiştirecektir. Biliyorum, eylem odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Enerji bugüne kadar sadece elektrik için kullanıldı ama artık bunun dışında birçok alanda da var olduğunu biliyoruz. Bazıları kabul etse de, etmese de, kuantum fiziği, inanmayan cahiller için tekrarlayayım, bir bilim dalıdır. Her şeyin eş zamanlı bir şekilde hem enerji hem madde olduğunu kanıtlamıştır. Bazılarının okuyup tek kelimesini bile anlayamayacağı kitapları hatmetmiş profesörler tarafından dünyanın en büyük üniversitelerinde öğretilmektedir. Bir şeyi eylem olarak yapmak ile arkasında yatan enerji arasındaki farkı size bir iki örnekle şöyle açıklayabilirim. Arkadaşlarınıza güzel bir içki sofrasına oturduğunuzu düşünün. İçinizden biri alkolik. İçtikçe sapıtıyor, sapıttıkça daha çok içiyor ve gecenin sonunda oldukça tatsız bir şekilde dağıttı kendini. Diğerleri ise belki çakır keyif, belki sadece bir kadeh içtiler. Şimdi sormak istiyorum. Olanlar içkinin, İçkiyi içmenin, yani yapılan eylemin suçu mu, yoksa bu eylemi yapanların arka planda var olan motivasyonları, enerjileri mi olayın gidişatını belirledi? Alkolik insanın enerjisi sadece keyif almak için içmek miydi, yoksa arka planda bastırdığı büyük duygusal çöküntüler mi vardı? Suç, eğer içkininse, size neden aynı etkiyi yapmadı? Bugüne kadar hiç mi sizinle dalga geçen olmadı şaka yollu? Bazen bozuldunuz, bazen siz de arkadaşlarınızla birlikte güldünüz geçtiniz. Aradaki fark neydi? Niye esprilerden biri sizi son derece rahatsız ederken diğeri size hiç dokunmadı? Yapan insanın şakasının arkasında yatan enerjisinden dolayı. Olay birinin sizin hakkınızda şaka yapması veya yapmaması değildi. Arkasında yatan enerjiydi. Bir tarafta son derece yoğun bir aşağılanma, diğer taraftaysa belki yoğun bir sevgi hissettiniz. Olay hiçbir zaman eylemler, söylenen sözler, davranışlar değildir. Yapan kişinin arkasında hangi enerji ve niyetle yaptığıdır. Çalışmalarımızdan birine geldiyseniz, benden seans aldıysanız veya videolarda izlediyseniz bizi çok net gözlemlemişsinizdir ki ağzıma geleni söylerim, lafımı hiç sakınmam. Çalışmalarımızdan birine bir hakim gelmişti. Hakim bu, boru değil, kelli felli, ağırbaşlı ve otorite. Hayatını hükmetmekle geçirmiş biri. Aynı alışkanlığını seminere de taşımıştı ve hiç susmuyordu. Bence anlattığım şeyler çok iyi ve sakin kafayla dinlenilmesi gereken şeylerdi ama kendisi konuşmakla, ortaya konuşmakla meşgul olduğu için bir türlü dinleyemiyordu. Hiç üzerime alınmadım. Bana saygısızlık olsun diye de yapmıyordum. Sadece farkında değildi. Çalışmanın orta yerinde durdum ve kendisine herkesin rahat rahat duyacağı şekilde "Kız Allah belanı versin bir sus be, tomarla para ödedin burada olmak için. Normal şartlarda iki kısa gün içinde kafana bu bilgilerin girebilmesi bile bir mucize. Sense konuşarak işini iyice zorlaştırıyorsun." deyiverdim ve şaka falan da yapmıyordum. Son derece ciddiydim söylediklerimde. İlk kahkahayı kendisi attı. Ardından bütün salon gülmeye başladı. Söylediklerimi ciddiye almasına rağmen niye üzerine alınmamış veya hakaret olarak algılamamıştı? Niye hiç kimse "Aa, ne kadar terbiyesiz bu adam" dememişti? Çünkü ona hakaret etmek enerjimde asla olmayan, onu küçümsemek motivasyonumda asla olmayan bir şeydi. Tek amacım vardı, kendisine yardım edebilmek. Bunu kendi bildiğim şekilde, kendi tarzımla yapıyordum. Hepsi o. Tarzımın doğruluğu elbette sabaha kadar tartışılır ama motivasyonum çok netti. Enerjim zaten onunla çok dürüst bir şekilde konuşmuştu. Bütün bunların ışığında birazdan sizlerle paylaşacağım bilgileri, örnekleri lütfen sadece eylemler olarak görmeyin. Bu eylemlerden yola çıkarak size arka planda yatan enerjinizi anlatabilmek tek amacım. Siz yaptıklarınızı değiştirin veya değiştirmeyin. Sonuç değişmeyecek. Esas değişmesi gereken içsel dünyanızda yaşadıklarınız. Dışsal dünyanızdan yola çıkarak içsel dünyanızı çok rahat bir şekilde keşfedebileceğinizi bildiğim için size önce dışsal dünyanızdan yola çıkarak içsel dünyanızı çok rahat bir şekilde keşfedebileceğinizi bildiğim için size önce dış dünyanızdan ve bugünlere nasıl geldiğinizden bahsetmek istiyorum. Kendinizden, dişil enerjinizden, eylemler ile nasıl vazgeçmeye başladığınızı ve bunun karşılığında iç dünyanızı ufak ufak nasıl değiştirmeye başladığınızı görmenizi istiyorum. Dış dünyanızı çok net anlayabilirseniz, iç dünyanızın haritasını çizmeye başlayabilirsiniz. Bir kadının kadınlığından vazgeçmesine sebep olan 5 büyük hata. 1. Erkeğe kazanılmış veya kazanılması gereken bir kupa olarak görmek. 2. Erkekle birlikte kendinden vazgeçmeye başlamak. 3. Erkek adına öne çıkarılan dişiliği yanlış tanımlamak. 4. Erkeği bankamatik olarak görmek. 5. Erkeğin sizi ve duygusal dünyanızı anlamasını beklemek. 1. Erkeği kazanılmış veya kazanılması gereken bir kupa olarak görmek. Yaşam koçluğu yapmaya başlayana kadar bunun farkında bile değildim. Çünkü bize söylemediğiniz, hatta arkadaşlarınızla bile paylaşmadığınız büyük bir sır bu. Bir erkekle birlikte olabilmek ama hayat boyu birlikte olabilmek, beyaz atlı birini bulabilmek adına yapmayacağınız şey yok. 15 yıl önce bunu bilseydim, o zamanki aklımla kendi çıkarlarım için öyle bir kullanırdım ki şaşırırdınız. Tıpkı bunu fark edebilen erkeklerin hiç çekinmeden kullandıkları gibi. Zaman içinde hayaliniz gerçekleşmedikçe standartlarınızı da giderek azaltıyorsunuz. Beyaz atlı bir prens 4 nala gelsin ve beni kurtarsın. Beyaz atlı bir prens gelsin de nasıl gelirse gelsin. Bir prens gelsin, o da yeter. Bir adam gelsin, ruh ikizim olsun. Beni üzmeyecek bir adam gelsin yahu. Bir at gelseydi bari. Belki başka bir kitabımda şu cümleyi yazmışımdır. Emin değilim. Biz sünnet olurken sizleri bir kenara çekip, "Bak bunlardan bir tane bulmazsan yarım kadın olursun mu?" dediler size. Ne yaptılar? Bugüne kadar binlerce kadınla tanıştım ve içinizden sadece bir tanesinin erkeği kazanılması gereken kupa olarak görmediğini fark ettim. Ne mutlu bana ki o da benimle evlenmeyi kabul etti. Beni kupa olarak gördüğü kadınlığını ispatlamanın yolu olduğumu sandığı veya kendindeki eksiklikleri yamama yolu olduğum için değil, benimle olmak hoşuna gittiği, yolculuğuna beni de dahil etmek istediği için. İnanın bana abartmıyorum. Arkadaşlarımdan tutun, öğrencilerime kadar tanıdığım bütün kadınlar, o ya da bu şekilde hayatlarında bir erkek olmazsa eksik olacaklarına, toplum tarafından kadın olarak kabul edilmeyeceklerine inanıyorlar. Bazıları toplumun ne dediğini takmıyor, çok güzel, toplumu takmıyorlar ama kendi düşüncelerini daha çok takıyorlar. Bir erkek beni seçmiyorsa, bende bir gariplik var demektir. Bir erkek beni beğenmiyorsa, layık olmadığım içindir. Zaten sevilecek biri değilim ki. Ben olsam bana aşık olmazdım ki. Bir aile kuramıyorsa kadın kadın değildir. İşte bu noktada ikiye ayrılıyor kadınlar. Bir kısmı erkek budalası haline alıyor, kalanlarsa erkek düşmanı. Böyle bir paniğin içindeyken nasıl bir erkek bulacağınızı zannediyorsunuz? Sohbet arasında bunlar konuşulduğunda birçoğunuzun inkar vitesine geçtiğinden ve bahsedilen tip kadınların köylü olduğunu düşündüğünden eminim. Ne yazık ki gerçek çok daha farklı. Bu düşünce tarzının sadece köylü kadınlara ait olduğunu falan sanmayın. Torbada her türlüsü var. Ses sanatçısı, oyuncu, üst düzey yönetici, holding sahibi, avukat, mimar, doktor, eczacı, psikolog, bilgisayar mühendisi, küçük iş sahibi, öğrenci ve hatta bir hayat kadını bile çıktı karşıma seans almak için. Onun bile en büyük sıkıntısı, onu kurtaracak hayatının erkeğini bulamamaktı. Erkek sizden daha üstün olarak tanıtıldığı için, sizden daha üstün bir varlık tarafından istenilmek, arzulanmak ve seçilmek istiyorsunuz. Dünyanın en büyük psikolojik oyununa alet oluyorsunuz, haberiniz olsun. Hepimiz bizden daha üstün gördüğümüz biri tarafından onaylanmak, beğenilmek isteriz. Buna hiçbir itirazım yok. Eğer bu durum gerçekleşmediğinde bir anda hayatınızı karartmıyorsanız. Size bu alandan nasıl çıkacağınızı inanın anlatamam. Çünkü nasıl yapacağınızı bilmiyorum. Ne de olsa ben diğer takımın oyuncusuyum. Tek bildiğim, size nasıl anlamsız bir oyun oynadığınızı göstermenin bir ihtimal sizi gerçeklere uyandırabileceği. Ya tam tersini yaşıyor olsaydık ne olurdu? Toplumda kadınlar daha üstün olsalardı. Zaten öylesiniz ama bu bütün toplum tarafından kabul görmüş bir gerçeklik olsaydı neler olurdu? Erkekler bunu yapınca kızamıyorum. Çünkü daha iyisini bilmiyorlar ve egemenliği devam ettirmeye çalışıyorlar ama anneler veya kız arkadaşlar bunu yapınca tüylerim diken diken oluyor. Kızım kaç yaşına geldin? Hala bir koca bulamadın. Bak evladım, ne de olsa o senin kocan. Olur böyle şeyler, yuvanı yıkmaya değmez. Aklın fikrin kariyerinde arzu, sen bu kafayla zor koca bulursun. Ay kız, evde zaten özgür değilsin, bir an önce evlen gitsin. Aman, buldum bir tane, kaçırma. Yaşım geçiyor artık, çocuk doğurmam lazım. En önemlisi evlenip bir aile kurmak. Yalnız olunca kendimi gerizekalı gibi, kimse tarafından istenmiyor gibi hissediyorum. İlişki olmadan nasıl mutlu olayım ki? Şöyle bir sıralama yapmak istiyorum. Bakalım kendinizi nerede göreceksiniz? Zır cahil. Goca bulman lazım ayol goca. Anam gel torun isteği zati. Yok olsam gemilerimi kıracaklar. Normal cahil. Koca bulmazsam evde kalacağım kız anne. Hem sana da bir torun vermek istiyorum artıkın. Vasat. Ay bilmiyorum ya. Şöyle beyaz atlı prensim bir gelse. Sıradan eğitimli. Evlenmek lazım canım. Biyolojik saatim de ilerliyor vallahi. Bayağı eğitimli. Şöyle işi işime, parası parama, ailesi aileme uygun biri olsa keşke. Sosyetik. İyi bir ailenin çocuğu olsun. Anneme, babama, arkadaşlarıma saygı göstersin. Toplum içinde nasıl davranacağını bilsin, marka giyinsin. Toplum tarafından eğitileni, her erkeğin bir kadına ihtiyacı var. Onu çekip çevirecek. Bir de son yıllarda türediler, spiritüel eğitimliler. Ruh ikizim olsun, astrolojimiz tutsun, ikimizin Merkür'ü aynı anda Plüton'un yanından geçsin. Ay kız, onun adının harflerini toplayınca da 6 çıkıyor, benimkinin harflerini de. Senin doğum saatin neydi Hilmi? Siz hangisine dahilsiniz? Lütfen kendinize dürüst olun. Bana itiraf etmek zorunda değilsiniz. Etseniz de zaten duyamam. Kendinize itiraf edin. Kendine itiraf, bence gücünüzü geri alabilmenin ilk adımı. Yolculuğun tamamı değil ama muhteşem bir ilk adım. Erkek sizin için öyle bir kupa, ödül halini almış vaziyette ki, bir tane kapmak için elinizden gelen her şeyi yapmaya hazır hale geliyorsunuz. Bu arada bir de izlediğiniz filmlerden öğrendiğiniz romantik kavramı işin içine giriyor. Kendinize adamayı, sevmeyi, sevilmeyi, aşık olmayı öyle bir hale getirdiniz ki Eros bile okunun üzerinde zıp zıp tepiniyor sinirinden. Uzun süreli çalıştığım bir öğrencimle iş dünyasını konuşuyorduk. Kendi mesleğinde güzel adımlar atıyor, parasını kazanıyor, kariyerinde ufak ufak yukarı doğru ilerliyordu. Günün birinde bir adamla tanışana kadar. İlk tanışmalarında aralarında hoş bir elektrik başlamıştı. Tanıştıkları hafta büyük bir keyifle anlattı olanları. Bir iki hafta boyunca bir daha adı geçmemişti. Çünkü görüşememişlerdi. Bir gün son derece bozuk bir şekilde başladı seansa. Bu hafta süper dağılmış vaziyetteyim. Özür dilerim. Arada olur öyle şeyler. Sıkma canını. Ne oldu? Anlat. Ahmet vardı ya hani, 3 hafta önce tanıştığım. Gerçek adı değil tabii ki. Onunla barda karşılaştık geçenlerde. Şimdi yazacaklarım elbette benim hatırladığım kadarıyla aramızda geçen diyaloğun cümleleri. Elimden geldiğince değiştirmeden aktaracağım sizlere. Uyarıyorum çünkü anlattığında şaka yapıyor zannettim ve 1-2 dakika inanamadım bile. Bütün gece birbirimizi seyrettik durduk. Zaten barda adım atacak yer yoktu. Onun yanına gitmem çok zordu. Arada gözlerimiz kenetleniyor ve dakikalarca birbirimize bakıyorduk. Sonra inanılmaz bir şey oldu. Sanki evren beni ona gönderiyormuşçasına dans pistinin tam ortası açıldı ve yavaş yavaş onun yanına doğru gitmeye başladım. Yanında durdum. Dakikalarca hiç konuşmadık. Sonra sarıldı bana. Ben de ona sarıldım. Gecenin sonunda evine gittik. Birlikte olduk. Sabah uyandığımda kendimi nasıl mutlu hissettiğimi sana anlatamam. Sonra yine bana sarıldı ve aynen şöyle dedi. O kadar mükemmelsin ki seni hak etmiyorum. Hayatımda hiç bu kadar duygusal, bu kadar dürüst bir erkekle karşılaşmamıştım. Sonra bir daha da görüşmedik. Alo, orada mısın Aykut? Buradayım, buradayım. Şaka yapıyorsun. Lütfen şaka yapıyorum de bana. Hayır, ciddiyim. Kendimi bu yüzden çok kötü hissediyorum. Tamamen dağıldım. Bu hafta iş yerinde doğru dürüst çalışamadım bile. Dur, olayı baştan bir de ben aktarayım sana. Anlayıp anlamadığımı anlayalım. Bir oğlanla tanıştın. 2 hafta sonra barda karşılaştınız. Gece yattınız. Sabah oğlan sana seni hak etmiyorum dedi. Bir daha görüşmediniz. Sen bana bunu hayatının en büyük aşk hikayesi olarak anlatıyorsun. Doğru anlamış mıyım olayı? Şimdi sen böyle tekrarlayınca bir garip oldu ama. Daha nasıl tekrarlayayım? Aynı olduğu gibi anlamışım işte. Amacım burada Ahmet'i kötülemek değil. Sonuçta kızın kafasına silah dayamadı. Yalan söyleyip söylemediğinin bir kanıtı da yok elimde. Burada altını çizmek istediğim bir oğlanla tanıştım. Hoşuma gitti. Birlikte olduk. Sonra o yoluna ben yoluma devam ettik şeklinde anlatılabilecek bir olayı hayatımın aşkını kaybettim şeklinde değerlendirmeniz. Onun hayatının aşkı olduğunu ne ara anladın? Hayatında kaç aşk yaşadın? Kıyaslama yapabilecek. Adam senin bu kadar mükemmel olduğunu nereden anladı? Tek deneyimlediğiniz şey seks oldu. Sabah uyandığınızda senin doğum tarihini, en sevdiğin rengi, hobilerini biliyor muydu? Seni hak etmediğini düşünen, özgüveni yerlerde sürünen 30 yaşında bir adam zaten nasıl senin için bu kadar önemli oldu bir gecede? Bir gecede birdenbire hep aradığın mutluluğu nasıl buldun? Mutluluk tamamen içsel bir seçenekken hem de. Evrenin işi gücü kalmadı. Dans pistini niye boşalttı? Orada mutlu mutlu dans edenlerin ne günahı vardı? O kadar çok soru var ki cevaplanması neredeyse imkansız olan, bana egonun oyunundan başka hiçbir şey değilmiş gibi geliyor. Tamam, adımı çekici buldun, o da seni çekici buldu ve birlikte romantik, ateşli bir gece geçirdiniz. Hepsi bu. Hangi filmi tekrarlamaya çalışıyorsunuz? Esra'nın çok bayıldığım bir gözlemi var, sizlerle paylaşmak istediğim. İyi ki erkek değilim. Erkek olsam cidden bir kadına çıkma teklif etmekten veya onunla yatmaktan çok korkardım. Onlardan kaçacak delik arardım. Elini verince kolunu kurtaramıyorsun bu kadınlardan. Bir kere beraber oldun mu sanki bütün dünyayı borçlusun onlara. Kendisine sonuna kadar katılıyorum. Çünkü bir erkek olarak aynı şeyi 20'li yaşlarımda ben yaşadım. Hoşlandığım, belki sadece cinsel bir çekim hissettiğim birine niye ilişkiye girmek istemediğimi, tek istediğim şeyin cinselliği paylaşmak olduğunu bir türlü anlatamazdım. Bir de tabii o zamanlar e-mail, Twitter, SMS falan olmadığı için saatlerce oturup yüz yüze dert anlatmak zorunda kalırdım. İlişki denilen kavramı gereğinden fazla ciddiye alıyorsunuz. Romantikleştirmek adına işleri iyice Arap saçına çeviriyorsunuz. Olayı tamamen kendi kafanızın içinde, olduğundan çok daha farklı bir şekilde yaşıyor, birdenbire aşk filmlerinden çıkmış sahnelere çeviriyorsunuz. Birçok farklı sebebi olabilir ama genel olarak iki başlık altında toplamak istiyorum bir erkeği nasıl kupa, madalya olarak gördüğünüzü. 1. Bulduğunuz erkek sizi içinde bulunduğunuz bütün sıkıntılardan kurtaracak. 2. Daha beteri, siz onu kurtarma rolünü üstlenmeye başlıyorsunuz. Annelik damarınız kabarıyor. Hangi madde size uygun olursa olsun, ikisi de sizi aynı noktaya götürüyor. Erkeğin uydusu oluyorsunuz. Hayatınız erkeğin etrafında şekillenmeye başlıyor ve bir süre sonra tıpkı ayın dünyanın etrafında dönmesi gibi siz de erkeğin etrafında dönmeye başlıyorsunuz. Bütün davranışlarınızın merkezini erkeğin arzuları, istekleri, istemedikleri almaya başlıyor. Bir kere uydu olduysanız artık özgür olmanız mümkün bile değil. Bir sonraki bölümde uydu olabilmek adına kendinizden nasıl vazgeçtiğinizi anlatacağım. O yüzden şimdi gelin ikinci maddeye bir göz atalım. Erkeğe anne rolü oynamak. Bu kitap boyunca erkeği eğitmeniz gerekiyor cümlesini birçok defa duyacaksınız. Bu eğitimi erkeğin annesi olmakla sakın karıştırmayın. Bir erkeğin annesi olmak demek, tıpkı bir olayı yanlış anlamış anne gibi, onun her türlü kaprisine boyun eğmek, ne isterse yapmak, onun için kendinize feda etmek ve onun kurtarıcı rolünü üzerinize almak demektir. Bir insanı kurtarmak, ona yardım etmek çok mu yanlış bir davranış? Elbette değil. Sadece kadın erkek ilişkilerinde işe yaramayacak. Çünkü siz annesi gibi davrandıkça o da size annesine davrandığı gibi davranacak. Kurtarılma ihtiyacı olan insanlarda şöyle bir zihinsel yapı vardır. Lütfen biri beni kurtarsın. Esas istekleri aslında gerçekten kurtarılmak değil. Kurtarılabilecek birinin sürekli kurtarma eylemini tekrarlamasıdır. Çok garip gelmesin size. Hiç mi yardım edemediğiniz, yardım istemesine rağmen yardım edemediğiniz bir arkadaşınız olmadı? Sizden nasihat alıp, gidip yine bildiğini okuyan ve geri gelip tekrar nasihat isteyen hiç mi olmadı? Eğer olduysa, işte bu nedenden dolayı oldu. Onlar kurtarılmanın değil, sürekli kurtarılma çabası gösterilmesinin peşindeler. Biraz kaba bir tabir olacak ama aklıma başka bir şey gelmiyor. Erkeği tornadan geçirir gibi eğitmek durumundasınız. Bir iki defa torna kullandım hayatımda ve tahtanın var olan kıvrımlarına boyun eğen bir tanesine hiç denk gelmedim. Sen nasıl istersen öyle olsun tahtacım. Torna tahtayı zorlar, yontulup şekil alabilmesi için. Tahta direnirse eğer kırılacaktır. Başka yol yok. 6. ayrımın sonu, sayfa 103.